Habercilerin İşleri 14. bölümde Paulus ile Barnabas, Galatya'daki aşılması hemen hemen olanaksız bir putperestlik sistemiyle karşı karşıya geleceklerdi. Galatya bölgesi, Paulus'un kurtuluş haberini duyurmak için girdiği toprakların en sertiydi. Bunu görebilmek için Galatyalıları okumak yeter. Galatyalılara mektup, Paulus'un yazdığı en sert ve en uyarıcı mektuptur. Paulus bu mektubu ruhsal eğilimleri yanlış yönlerde bulunan bir grup insana yazmıştır. Bunlar sık sık doğru yoldan sapıyorlardı. Paulus bu yöredeki toplulukları diğerlerinden daha çok ziyaret etmek zorunda kalmıştı. Galatya bu adı bir kolu Fransa'da da bulunan ve bir Kelt soyu olan Gaullerden almıştır. Bu halk İsa'dan önce 4. yüzyılda Roma İmparatorluğunu istila ederek Roma'yı yağmaladı. Daha sonra İsa'dan önce 208'de Yunanistan'a geçerek Delfi'yi ele geçirdiler. Bitinya kralı 1. Nikomedes'in daveti üzerine Anadolu topraklarına geçerek orada ona bir iç savaş sırasında yardım ettiler. Savaşçı bir halk olan Gauller çok geçmeden Batı Anadolu'ya yerleştiler. İsa'dan önce 189'da Roma İmparatorluğu'nun yönetimi altına giren bölge sonra bir vilayet durumuna geldi. Bu bölgenin sınırları zaman zaman değişikliklere uğradı. Halk da daha çok uzun yıllar kendi dil ve geleneklerini koruya geldi. Pavlos'un ilk haber gezisi sırasında kurmuş olduğu inanlı topluluklarından bazıları Galatya bölgesinde bulunduğundan Paulus bu inanlı topluluklarına genel olarak Galatya toplulukları adını vermiştir. Evet, M.Ö. 3. yüzyılda Avrupa'dan Galler göç edip Anadolu'daki Frigyalı ve Kapadokyalı halklara egemen kesildi. Üç ayrı krallık kurdular. Trokmi adını taşıyan kolu doğuya yerleşerek başkentlerini Tavium'da kurdular. Tavium kentinin harabeleri Yozgat'ın batısında 40 kilometre kadar uzaklığındaki Büyük Nefes köyündedir. Tektosages denen kolu başkentlerini Ankara'da kurdular. Tolis Tobogi adlı kolu batıya yerleşerek başkentlerini Pesinus'ta yaptılar. Pesinus, Sakarya Irmağı'nın sol kıyısında Eskişehir'e bağlı Sivrihisar'ın güneyinde 15 kilometre uzaklığında bulunan Ballı Hisar'dadır. Milattan önce 25 yılında Galatya Roma İmparatorluğu'nda bir eyalet oldu. Oysa bu eyalet eski Galatya krallıklarından daha geniş oldu. İçine Pontus, Frigya, Likonya, Pisidya, Paflagonya ve İsauria'dan parçalar aldı. Paulus ilk haber gezisinde gemiyle Kıbrıs'tan Antalya'ya yakın olan Perge'ye ulaştı. Oradan gittiği bugün İsparta'ya bağlı Yalvaç olarak tanınan Pisidya Antakya'sı, Konya, Likonya'nın kentleri olan Listra ile Derbe, Galatya eyaletine bağlı kentlerdi. Pisidya Antakya'sı Frigya Galatya'sında, Listra ve Derbe, Likonya Galatya'sındaydı. Ancak Derbe, Paulus'un ziyaretinden 1-2 yıl önce Komagene kralı Antiochus'un yönetimine verilmişti. Bu nedenle Paulus Listra'dan kaçmak zorunda kalınca Derbe'ye sığınabildi. Taşa tutularak ağır yaralanmasından dolayı yaralarının iyileşmesine kadar orada bir süre kalmış olabilir. Galatya kiliselerine yazdığı mektupta anımsarsanız sevinç getirici haberi sizlere ilk gelişimde bedensel hastalığım nedeniyle müjdelemiştim. Bedensel durumum sizler için kötü bir deneyimdi. Öyleyken beni ne aşağı gördünüz ne de bir yana ittiniz dedi. Oradan tekrar Listra, Konya ve Pisidya Antakya'sından geçip kilise topluluklarının yani inanlılar topluluklarının her birine ihtiyarlar atadı. Yazdığı Galatya kiliseleri bunlar mıydı? Bazı uzmanlar buna evet deyip Galatyalılara mektubun milattan sonra 48 ya da 49 yılında aynı konuyu tartışan Yeruşalim Konseyi'nden hemen önce yazıldığı üzerinde dururlar. Başkaları Paulus'un başka yolculuklarında Belki de habercilerin işleri 16.6'da eski Galatya krallıklarını gezip orada kiliseler kurduğunu sandıkları için Galatyalılara mektubun çok daha geç bir tarihte yazıldığını öne sürerler. Eğer daha geç bir tarihte yazıldıysa Pavlos niçin Yeruşalim Konseyi'nin kararına değinmiyor? Pavlos Antakya'dan Derbe'ye gitti. Oradan da Frigya ile Galatya bölgesinden geçtikten sonra Asya'ya yani Ege bölgesine girmek üzereyken Kutsal Ruh orada Tanrı sözünü yaymasını engelledi. Yunancası Frigya Galatya'sı anlamına gelebilir. Pavlos 3. habergesinde Antakya'dan sonra Galatya ve Frigya bölgesinde sırayla yer yer dolaştı. Şimdi 14. bölümün 1. ayetinde şöyle okuyoruz. Konya'da Pavlos'la Barnabas birlikte her zaman yaptıkları gibi Yahudilerin sinagoguna girerek söz aldılar. Bunun sonucunda Yahudilerden ve Yunanlılardan pek çok kişi iman etti. Eğer 1. haber gezisiyle ilgili haritayı izleyecek olursanız, onların Kıbrıs adasını baştan başa geçtiklerini, oradan Pamfilya'daki Perge kentine yelken açtıklarını görürsünüz. Oradan da kuzeye ve Anadolu'nun içlerine yani Pisidya Antakya'sına, Konya'ya, Listra'ya ve Derbe'ye geçmişlerdi. Bu kentler Galatya bölgesinde bulunan kentlerdi. Ama iman etmemekte direnen Yahudiler diyor Habercilerin İşleri 14:2-4 ayetlerinde uluslardan olanları ayaklandırdılar. Kardeşlere karşı onların yüreklerini zehirlediler. Haberciler uzunca bir süre orada kalarak hiç çekinmeden Rab adıyla konuştular. Rab'da kayrasıyla ilgili söze tanıklıkta bulundu. Onların eliyle belirtiler ve göz kamaştırıcı işler yapılmasını sağladı. Kentin insanları ikiye ayrıldı. Bir kesimi Yahudilerden yanaydı, bir kesimi de habercilerden yana. Pavlos ile Barnabas kentte büyük bir bölünmeye yol açtılar. Unutmamamız gerekir ki Pavlos ile Barnabas Yahudiydiler. Bunlar gittikleri her yerde ilkin Yahudilere giderler ve sinagogu uluslara ulaştırmak amacıyla bir atlama taşı olarak kullanırlardı. Uluslardan olanlarla Yahudiler ve bunların başkanları habercileri aşağılayıp taşa tutmak için sert bir çıkış yaptılar. Düzeni anlayan haberciler Lakonya'nın kentleri olan Listra ile Derbe'ye ve çevre bölgeye kaçtılar. Burada da sevindirici haberi İncil'i müjdelediler. 5-7 ayetler arası. Konya'daki insanlar tarafından pek sıcak karşılanmadıkları için oradan Listra ve Derbe'ye kaçtılar haberciler. Ama sonra bunların tekrar Konya'dan geçtiklerini görüyoruz. Buradan da Konya'da bazı imanlılar olmuş olabileceğini tahmin ediyoruz. Listra'da ayakları sakat bir adam yerde oturuyordu. Doğuştan kötürümdü, yürümek nedir bilmiyordu. Pavlos konuşurken bu adam kulak kesildi. Pavlos da gözlerini ona çevirdi. Sağlığa kavuşmaya imanı olduğunu görünce yüksek sesle ayağa kalk dikil dedi. Adam yerinden sıçrayıp yürümeye başladı. Habercilerin işleri 14:8-10 ayetleri. Bu adam Tanrı sözünü dikkatle ciddi bir şekilde dinliyor. Bu söze yüreğinde iman duyuyordu. Daha önce de gördüğümüz gibi Pavlos ile Barnabas'ın habercilere özgü belirti türündeki armağanları vardı. Bunlar gittikleri yerlere ellerinde bir İncil kitabı olmaksızın giderler ve orada kurtuluş haberini vaaz ederlerdi. Çünkü daha İncil yazılmamıştı, tamamlanmamıştı kutsal kitap. Onların Tanrı'dan aldıkları yetkiyle konuştuklarını kanıtlayıcı ne gibi belgeleri vardı? Onların söylediklerinin Tanrı sözü olduğunu nereden bileceklerdi? İşte dostum, onların belgeleri işte bu belirti türündeki şifa ve mucizeler yapma armağanlarıydı. Onların bu armağanlara ihtiyaçları vardı. Bugün ise tüm kutsal kitaba sahip durumdayız ve bugün insanların yapmaları gereken şey bu kutsal kitabı okumak ve söylediği şeyleri öğrenmektir. Bugün Tanrı bize artık kendi sözü aracılığıyla konuşmaktadır. Tanrı sözünü tamamlamıştır. İnsanlar kutsal sözü okuduğu zaman Tanrı'nın da sözlerini duyarlar. Bugün elimizdeki belirti Tanrı'nın sözüdür kardeşim. İnsanların yüreklerine konuşan, insanların yaşamlarını değiştiren, insanların yaşamlarına güç veren, mucize yaratan insanların yaşamında Tanrı sözüdür. Topluluklar Pavlos'un yaptığı işi görünce seslerini yükseltip Likonya diliyle tanrılar insan görünümüne bürünüp aramıza indiler diye bağırdılar 11. ayet. Bu adamın şifa bulacağına büyük bir imanı vardı. Pavlos ona ayağa kalkmasını söylediği zaman adam sıçrayarak ayağa kalktı ve yürümeye başladı. Unutmayın, bu bölgede yaşayan insanlar putlara tapan putperest insanlardı. Pavlos'un yaptığı şeyi gördükleri zaman tanrıların insan benzerliğine bürünüp aralarına indiğini söyleyerek bağırışmaya başladılar. Onların gözleri Pavlos ile Barnabas üzerindeydi. Bütün halk Pavlos ile Barnabas nedeniyle büyük bir heyecana kapılmıştı. Habercilerin İşleri 14-12-13'te şöyle diyor. Barnabas'ı Zeus diye adlandırdılar. Pavlos'a da Hermes dediler. Çünkü kendisi baş sözcüydü. Kentin girişindeki Zeus tapınağının rahibi kent kapılarına boğalarla çelenkler getirdi. Topluluklarla birlikte kurban kesmek istedi. Şimdi Pavlos baş konuşmacı olarak bu ikili ekibin başkanı olmuştu ve halk onları tanrı yapmak istiyordu. Onlara çelenkler ve kurbanlık hayvanlar getirmişlerdi ve onlara tapınmaya hazırlanıyorlardı. Neden onlara Zeus ve Hermes dediler? Zeus, başka adıyla Jüpiter, tanrıların başı sayılan bu ilahın önemi büyük olmakla birlikte yoruma göre yerden yere değişirdi. Eski Anadolu inançlarında Zeus ile Hermes her yere dolaşan iki ilahtı. Uğradıkları yerlerde halk onlardan yararlanmak için birbirleriyle yarışırdı. Hermes ya da başka adıyla Merkür birçok özelliği olan bir ilahtı. Tanrıların habercisi, bilgi, yolculuk, ticaret, gençlik ve özellikle söz söyleme ilahiydi. Mitoloji onu Zeus ile Meya'nın oğlu sayar. Bu tür hayal ürünü ilahlardan ve onlara bağlı putlardan başka bir şey bilmeyen eski Anadolu halkı, diri tanrının habercilerini bu hayal ürünü tanrılarla karıştırdı. Bu olay habercilerin puta taparlığı tüm çıplaklığıyla açıklayan konuşmayı yapmalarına yol açtı. Zeus, Yunan tanrılarının başı sayılmaktaydı. Hermes, Yunan tanrılarının öncülüğünü yapıyordu. Herhalde bu nedenle Barnabas'a Zeus, Pavlos'a da Hermes dediler. Çünkü konuşan, öncülük eden Pavlos'tu. Anadolu'daki inanca göre bir gün Zeus ile Hermes normal insanlar olarak bu bölgeye gelmiş ve bin eve uğrayarak kendilerine konukseverlilik göstermelerini istemişler. Ama sadece fakir bir karı koca dışında kimse onlara konukseverlilik göstermemiş. Zeus ile Hermes de yeniden gökyüzündeki yerlerine döndüklerinde kendilerine iyi davranmayan bu insanların evlerini yerle bir etmişler. Ama bu yoksul karı kocayı zenginlikle ödüllendirmişler. Şimdi Pavlos ve Barnabas'ın bu mucizesini gördüklerinde onların göklerden yeniden aralarına gelen Zeus ve Hermes olduklarını düşündüler. Atalarının yaptıkları hatayı onlar yapmak istemiyorlar olabilirdi. Bu nedenle de onlara tanrılar olarak bakıyor, onlara kurbanlar kesmek istiyorlardı. Birçok kentte olduğu gibi Listra'nın dışında da Zeus adına büyük bir tapınak yapılmıştı. Belki de Zeus'a kentin koruyucusu olarak bakıyorlardı. Şimdi de aralarına inen bu ilahlara kurban kesmeye hazırlanıyorlardı. Bugün biz de çok kolayca bizi etkileyen birine bu şekilde bakabiliriz. Ya da bizi ilk sıraya koyan tutumlara çok kolay kendimizi kaptırabiliriz. Pohpohlanmak, onurlandırmak daima hoşumuza gider. Sen ne iyisin, sen ne harikasın, ne kadar iyi, harika işler yapıyorsun. Bu bizim ne kadar hoşumuza gider değil mi? Ya da sen ne kadar imanlısın, ne kadar iyi vaaz edersin, ne alçak gönüllüsün sözleri bizi okşar. Hele biri bize ters bir şey desin, vay o kişinin haline. Ama elçiler bu fırsattan yararlanmaz, yüceliği Rab'be verecekler. Haberciler Barnabas'la Pavlos olayı duyunca giysilerini yırtarak topluluğa doğru seyrettiler ve ey insanlar diye bağırdılar. Nedir bu yaptığınız işler? Biz de sizin gibi Adem oğullarıyız. Sizlere sevindirici haberi müjdeliyoruz. Bu değersiz şeylerden diri Tanrı'ya dönesiniz diye. Göyü, yeryüzünü, denizi ve onlarda bulunan her şeyi yaratan O'dur. Önceki kuşaklarda tüm ulusları kendi yollarında yürümeye bırakan O'dur. Öyleyken tanığı olmayan biri durumunda bırakmadı kendisini. İyiliğini gösterdi. Sizlere gökten yağmur ve verimli mevsimler gönderdi. Karınlarınızı yiyecekle doyurdu. Yüreklerinizi de mutlulukla, bu sözleri söyleyerek kendilerine kurban kesmek isteyen topluluğu güçlükle durdurabildiler diyor Habercilerin İşleri 14, 17, 18 ayetler arasında. Paulus ile Barnabas bu insanların kendilerine tapınmak istemeleri karşısında sadece hayret içerisinde kalmamış ama aynı zamanda büyük bir şok yaşamıştı. Halkın arasında oraya buraya koşuşturarak biz de sizin gibi doğal insanlarız diye bağırıyorlardı. Anımsayacaksınız, Petros'ta Cornelius kendisine tapınmak için yaklaştığında Cornelius'a aynı şeyi söylemişti. Bugün kim olursa olsun, ne kadar büyük bir vaiz olursa olsun, o sadece bir insandır kardeşim. Onur, yücelik her zaman Rabbe verilmelidir. Eğer bir vaizin sözleri, ettiği vaaz birisine konuşursa, onu etkilerse bile yücelik, teşekkür Rabbe edilmelidir. Daha önce de dediğim gibi özel saygı duymak, övülmek, pohpohlanmak pek hoşumuza gider. Tabi Mesih imanlısı yine Mesih inancına yakışan saygıyı ve sevgiyi karşısındakine, kardeşlerine, büyüğüne göstermesi gerekir ama asıl onur, yücelik Rabbe verilmelidir. Nitekim Paulus ile Barnabas böyle yapıyorlar. Hayır, sakın ola bu akılsızlığa kapılmayın. Biz de sizler gibi sıradan insanlarız diyor. Böylece kendilerinin bir hiç olduklarını gösteriyorlar. Sadece bununla kalmıyorlar. Paulus onların dikkatini yaratıcı olan diri Tanrı'ya çekerek onları putperestliğe ait putlardan ve Yunanlıların efsanelerinden kurtarmak istiyordu. Bu arada Antakya'dan, Konya'dan Yahudiler gelip dayandı. Bunlar toplulukları kandırdı. Paulus'u taşa tuttular. Onu ölü sanarak kentten dışarıya sürüklediler diyor Habercilerin İşleri 14 ayet 19. İşte kardeşim, insanın tutumu bu. Kısa bir süre önce bu insanlar Paulus ve Barnabas'ı tanrılar olarak ilan edip onlara kurban kesmek istediler. Ama işte birkaç insanın sözleri onları 180 derece değiştirdi. Bu da insanların ne kadar dönek, çelişkili olduklarını gösteriyor. Koyun sürüsü. Bir keçi öne geçti mi herkes onun ardından gidiyor. Burada karşımıza çıkan da budur. Bir gün Paulus ile Barnabas'a tanrı diye tapınmaya kalkışanlar, ertesi gün Paulus'u öldüresiye taşlıyorlar. Peki insan neden bu kadar dönektir? Birisi bize geliyor ve şu ya da bu kardeş hakkında bir şey söylüyor ve biz bundan hemen etkileniyoruz. Neden acaba? İşte bu bizim insan zayıflığımızı, dönekliğimizi gösteriyor. Paulus'u taşa tutmuşlar, onu ölü olarak kentin dışına sürüklemişlerdi. Acaba bu taşlama sırasında Paulus öldü mü? 2. Korintoslar 12:2-4'te şöyle okuyoruz. Mesih'te birini tanıyorum diyor Paulus. Bu adam bedende miydi, bedenden ayrılmış bir durumda mıydı bilmiyorum. Tanrı bilir. Bundan 14 yıl önce yerden alınıp göğün 3. katına çıkarıldı. Biliyorum ki bu adam bedende mi, beden dışında mı bilmiyorum, Tanrı bilir, yerden alınıp cennete götürüldü ve hiç söylenmemesi, insanın konuşmaması gereken sözler işitti. Şimdi burada söz edilen adam Paulus'tu. Üstün göksel açıklamalar yüzünden gereksiz büyüklenmeye kapılmayayım diye bedenimde diken gibi batan bir dert verildi bana. Şeytanın beni yumruklamaya atadığı bir ulak. Öyle ki gereksiz büyüklenmeye kapılmayayım. Belki de bu insanlar Paulus'u yarı ölü olarak değil de gerçekten öldürdükten sonra kent dışına bırakmışlardı. Buna göre herhalde Paulus ölmüş ama daha sonra Tanrı onu ölümden diriltmişti. Tanrı Paulus'un taşlanmasına niçin izin vermişti? Acaba bu sorunun yanıtını Galatyalılar 6:7'de olan şu ayet mi veriyor? Kandırılmayın, Tanrı'yla alay edilmez. İnsan ne ekerse onu biçecektir. Paulus ekmiş olduğu şeyi mi biçmişti? Paulus neyi ekmişti? Hatırlarsanız Stefanos'un taşlanarak öldürülmesini emreden kişi Paulus'un kendisiydi. Belki de diyeceksiniz ki ama bu taşlanma olayı olduğu zaman Pavlos bir Mesih imanlısı değildi. Ama unutmayalım ki bizler tövbe etmezden evvel ektiğimiz şeyleri iman ettikten sonra dahi biçebiliyoruz. Bu kendi yaşamlarımızda olduğu kadar doğanın da bir yasasıdır. Ne ekersek onu biçeriz. Örneğin iman etmeden önce eroin, esrar alan bir kimsenin beyninde uğradığı tahribat iman ettikten sonra da devam etmektedir. Elbette Tanrı bizi tamamen %100 affetmiştir. Ama değerli dostum, yaşamımıza ektiğimiz dikenler, iman ettikten sonra da bu dikenlerin oluşturdukları tahribatlar hayatımızda devam edebilir. İman ettikten yıllar sonra bile eski hayatın, çocukluğun etkilerinin olduğunu görüyoruz imanlının yaşamında. Pavlos, Stefanos'u taşlanarak öldürülmesi olayına katıldığı için aynı şey yıllar sonra bu kez onun başına gelmişti. Öğrenciler çevresine toplanınca Pavlos ayağa kalkıp kente girdi. Ertesi gün Barnabas'la birlikte oradan ayrılıp Derbe'ye gitti diyor 20. ayet. Bu olay tam bir mucizeydi. Taşlanan bu adamın her yeri yara bere ve çürük içinde olur. Ama Pavlos taşlandıktan ve kentin dışına sürüklendikten sonra hemen ayağa kalkabilmiş ve bundan bir gün sonra da yolculuğa çıkabilmişti. Pavlos gerçekten taşlandığında öldü mü yoksa ölü mü sanıldı? Bu o kadar da önemli değil. Önemli olan onun bu korkunç taşlanmadan kısa bir süre sonra ayağa kalkıp hemen yola koyulması apaçık bir mucizeydi. Derbe'de sevindirici haberi müjdeleyip birçok öğrenci kazandıktan sonra Listra'ya, Konya'ya ve Antakya'ya döndüler. Öğrencilerin canlarını destekledikten, imanda durmaları için onlara öğüt verdikten sonra bizim birçok acıdan geçerek Tanrı'nın hükümranlığına girmemiz gerekiyor dediler. Kilise topluluklarının her birine ihtiyarlar atadıktan sonra oruç tutarak dua ettiler ve onları iman edip güvendikleri Rab'be bıraktılar. Habercilerin İşleri 14, 21, 23 ayetler arası. Birinci haber gezisiyle ilgili haritaya bakacak olursanız İncil'den, Derbe'nin çizginin sonunda bulunduğunu görürsünüz. Pavlos ile Barnabas bu noktadan geri dönmüşler. Listra, Konya ve Antakya'dan geçerek geri dönüşlerinde de gelirken izledikleri aynı güzergahı izlemişlerdi. Pavlos ile Barnabas Pisilya ve Pamfilya bölgelerinden geçerek Perge'ye geldiler ve orada tekrar vaaz ettiler. Perge'den Antalya limanına geçen bu haberciler oradan Antakya'ya geri dönmek amacıyla yelken açtılar. Burada biraz durup düşünelim değerli dostum. Bu haberciler bu kadar zorluklarla iyi haberi, İncil'i yayarlarken Batı dünyası Hristiyan değildi. Batı dünyasının Hristiyan olmaları görüyoruz ki habercilere çok pahalıya mal oldu. Gerçekten de Mesih inancını yaşamak büyük özveri, sabır isteyen bir durumdur. Pavlos ile Barnabas bu ayetlerde ne yapıyorlar? Onlara öğrettiler. Bu bizi Habercilerin İşleri 2. bölüme yeniden götürüyor. İkinci olarak onları imanda durmaları için öğütlediler. Aralarında yaşlılar seçtiler. Bu üçüncü nokta, dördüncü noktada da bu yaşlıları Rab'be teslim ettiler. Ve 13. bölümün 2 ve 3. ayetlerinde yaptıkları gibi oruç tutup dua ettiler. Bunu kerelerce söyledim. Öğretmek, öğüt vermek, aralarında yaşlıları seçmek, Rab'be adamak, teslim etmek çok harika ve yerinde bir tutumdur. Ama kişinin de bunda payı vardır. Oruç tutmak, dua etmek bizi o işe ortak eder. Yani uzakta durup seyretmez. Bu alanda yük taşımaya, elinden gelen desteği sağlamaya iter. Bu iki elçide gördüğümüz durum da budur. Pisidya'dan geçerek Pamfilya'ya geldiler. Perge'de Tanrı sözünü bildirdikten sonra Antalya'ya indiler. Oradan da Antakya'ya. Artık yerine getirmiş oldukları göreve başlamadan önce Tanrı'nın kayrasına teslim edildikleri yere doğru yelken açtılar. Antakya'ya ulaşınca kilise topluluğunu bir araya getirdiler. Tanrı'nın kendileri aracılığıyla yaptığı işlerin tümünü onlara bildirdiler. Onun iman kapısını uluslara nasıl açtığını anlattılar. Orada öğrencilerle birlikte uzun süre kaldılar. Habercilerin İşleri 14, 24, 28. ayetler. Pavlos ile Barnabas yaptıkları işlerin raporunu vermek için kendilerini göndermiş olan Antakya'daki imanlılar topluluğuna geri döndüler. Tanrı'nın artık uluslara açılan kapıyı iyice açtığını onlara bildirdiler. Kurtuluş haberi yayılmaya başladığı zaman imanlı toplulukları bütünüyle Yahudilerden oluşmaktaydı. Daha sonra bunlara uluslardan da katılanlar olmuştu. Ama şimdi kurtuluş müjdesi bütünüyle uluslara götürülüyordu. Anadolu topraklarında kurulu bu yeni inanlı toplulukları büyük bir çoğunlukla uluslardan gelen insanlardan oluşuyordu. Bu inanlı topluluklarında Yahudilikten gelen inanlılar vardıysa da öyle anlaşılıyor ki birçok yerde Yahudiler İncil'i reddediyorlar, uluslarsa İncil'i sevinç getirici haberi kabul ediyorlardı.